Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bir Hayata Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız programımızda bu hafta yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Değerli sanatçımız Sayın Ali Rıza Binboğa. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür
hoş
ederim.
Hoş geldiniz. Lütfettiniz efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ali Rıza Bey, sizin aslında müzikle beraber birkaç tane de mesleğiniz var. Yüksek mühendisiniz, elektrik, elektronik mühendisi ve öğretmenlik de yaptınız galiba değil mi? Öğretmen lisesi, üniversitede
şimdi
şeyden mezunsunuz.
Şöyle, evet. İlkokuldan sonra parasız yatılı öğretmen okulu sınavları vardır bizim yöremizde. Kayseri'de Pazören Öğretmen Okulu var.
Evet.
Oradaki sınavı kazanarak Pazören İlk Öğretmen Okulu'na girdim ben. İlkokul öğretmeni olmak üzere parasız yatılı girdik. Fakat ilk 3 yılında müzik öğretmenlerim benim müzik yeteneğimi keşfettiler. Öğretmen okullarında böyle yetenekli müzikle ilgili öğrencileri, resimle ilgili öğrencileri devletin olanaklarını sağladığı Ankara'da ve İstanbul'daki özel konservatuvarı özdeşi okullara gönderiyorlar. Beni de Ankara'daki müzik seminerine gönderdiler. O zamanki eğitim enstitüsünün, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne bağlı müzik semineri. Aynı zamanda konservatuvar hocaları da hocalarımızdı. Orada da bu sefer ilkokul müzik öğretmeni olmak üzere eğitildik. Ama fen derslerim de kuvvetli olduğu için üniversite olanağına kavuşmam için beni Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderdiler. Hep bunları devlet gönderiyor. Orada da hazırlık sınıfını okuduktan sonra lise öğretmeni olmam isteniyorken fizik ya da matematik öğretmeni fizik öğretmenim ya sen git mühendis ol dedi. Ben de işte İstanbul Teknik Üniversitesi sınavlarını kazandım. O zaman iki aşamalı bir sınavdı. Biri merkezi sisteme bağlı bir sınav, bir barajı açtıktan sonra bir yazılı sınav var. Onu başararak elektrik fakültesine girdim. Oradaki son 5 yıllık öğrencilerden biriyiz. Direkt yüksek mühendis olduk biz. Yani master'ını da içinde barındıran bir eğitim. Dolayısıyla 1973'te elektronik yüksek mühendisi olarak mezun oldum.
Sizinle ilgili bir röportajınızı okuduğumda aslında ilkokula çok küçük yaşta başlıyorsunuz.
Çok küçük yaşta başladım.
Ondan sonra
evet, sebebi var.
Sebebi var. Onu anlatabilir
sebep misin? Sebep şu, çok hevesli, hevesli olmaktı. İşte abiler böyle koltuğun altına kitaplarını alıp ilkokula gidince ben de peşlerinden yalın ayak çıplak böyle bu şekilde giderdim. Ondan sonra baktılar ki olmuyor. Seni dediler kayıtsız olarak alıyoruz bile. Kayıtsız.
Evet.
Yani ben de gidiyorum. İlkokulumuz bizim 5 sınıflı. Birinci sınıf, ikinci sınıf, beşinci hep bir arada. Kayıtsız ben de arkada bir yerde oturuyorum. Ama herkesin dersini de dinliyorum. Yani birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda filan dinliyorum. Ve kayıtsız gide gide 5 yaşından itibaren de beni direkt kaydettiler. Yani ben 7 yaşını beklemedim. Orada ilkokulu böylece çok hızlı bir şekilde bitirdik. Çünkü neden? Hani o çocukların bir dönemi vardır. Resmen bir teyp gibi kaydederler.
Evet.
Hangi dersi yapıyorlarsa ben o dersleri adeta
kaydediyordum.
Fakat bir de abilerimin de neşe kaynağıydım. Neden? Çünkü defterim yoktu. Kalemim yoktu. Abiler beni tahtaya kaldırırlardı teneffüste. Derlerdi ki bak şu şarkıyı söyle. O şarkıyı söyledikten sonra söylüyordum şarkıyı. Bir de kafanı tahtaya vur. Küt bir de tahtaya vuruyordum kafamı. Tamam o zaman benden iki yaprak, benden iki yaprak derken bir sürü yapraklı bir defterim oluyordu. Onları bir araya getiriyorduk. Onların neşe kaynağı olarak vardık. İlkokula onun için erken gittim. Yani çok çok başarılı oldu benim için. Sebebi
demek
var
ki.
Bugün anaokulları dediğimiz meseleyi biz bilmeden farkında olmadan anaokulu şeklinde ilkokula giderek yapmışız.
Nasıl müziğe geçiş nasıl oldu? Hocalarınız sizi mühendisliğe geçirdi ama.
Müzik şöyleydi. Zaten konservatuvar özdeşi okulda okuduğum için işte orada piyano öğrencisiydim ben. Ve Ankara müzik seminerindeki hocalarım da çok değerli hocalarımızdı. İşte Sahip Egüz solfej hocamızdı. Edvard Zükmayer piyano hocamızdı. Nurhan Büyükgönenç yine piyano hocamızdı. Sonradan işte TRT Çok Sesli Korosu'na gittiğimizde Muammer Sun beste yapmak, kompozisyon hocamızdı. Biz Oradan oraya gelirken ben zaten piyano çalan bir öğrenciydim. Yani müziğin bütün yönlerinin eğitimini alan bir öğrenciydim. Bir sene daha kalsam direkt zaten eğitim enstitüsüne geçiyorum. Sınavsız bir şekilde oradan devam edip liselere müzik öğretmeni oluyorum. Ama ben oraya geldim. Yüksek Öğretmen Okulu'na geldikten sonra da TRT Çok Sesli Korosu'na girdim. TRT Çok Sesli Korosu'nda koro Ankara'da kalacağı için ben mecburen İstanbul'a geri döndüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken. Ama bu sefer de opera stüdyosuna girdim. Yani yüksek bariton yetiştirilmek üzere devlet tarafından yapılan sınavı kazanıp eğitilmeye başlandım. Ve teknik üniversite boyunca, 5 yıl boyunca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli şan hocası Saadet İkesus Altan'ın öğrencisi oldum. Saadet Hanım beni bir evladı gibi öğle teneffüslerinde geliyordum, şan eğitimimi alıyordum, koşa koşa gelip laboratuvarıma, dersime giriyordum. Gümüş suyuyla Devlet Opera ve Balesi İstanbul bilme çok yakın.
Evet.
Yani hemencecik oradan gümüş suyundan çıkıyordum, geliyordum ve hocam hiç sektirmiyordu. Benim gelecek kapıdan içeri girişim bak geldi derdi. Yani hemen girerdin, derhal şan eğitimimizi, her türlü şeyimizi yapardık, alırdık. Yine Aydın Gün, opera ve bale genel müdürü, onların da desteğini filan alarak 5 yıl boyunca yüksek bariton olarak eğitildim ben. Hatta başlangıçta o işte yarışmalara girdiğimde
evet.
Ya opera söyler gibi söylüyorsun, bunu birazcık daha yumuşatsan evet. diyorlardı. Hatta o dönemde bana böyle plakçılar çarşısından teklifler gelirken bir şart koyuyorlardı. Yani ruhu su gibi söylüyorsun, bunu biraz yumuşatsan. Abi, bu elimizde değil çünkü
evet.
Opera eğitimi biliyorsun önünde mikrofon yok. Çıkıyorsun sahneye,
tabii.
2000 kişiye şarkı söylüyorsun, enerjin, sesinin gidişi filan hepsinin çok güçlü olması lazım. Biz teknikle söylüyoruz. Yani bir de operada sesli harfler de bizim normal yaşamda konuştuğumuz gibi olmuyor. Mesela E'yi Ö, Ö'ye Ö gibi söyleyeceksin. Yani E demeyeceksin de Ö diyeceksin. Çünkü o aryantikleri filan söylediğinizde entonasyon bozukluğu ya da bilmem evet. ne olmasın şeklinde böyle bir eğitimi görüyorsunuz. Ve öyle bir noktaya geldi ki biz ağzımızı açtığımızda bir operacı gibi şarkı söylüyorduk. Hatta bazen arkadaşlarla bir araya geliyorduk. İşte seneler geçtikten sonra başlangıçta çok güzel aşıklamalar, aşık türküleri, halk ozanları türküleri söylerken zaman geçtikçe diyorlardı ki okay. Ya bir şey oldu abi Rıza ya, eski lezzet yok. Bu kadar niye böyle söylüyorsun filan. Ancak ve ancak yavaş yavaş kendi bestelerimi yaptıktan sonra birazcık opera tavrından uzaklaştım.
Evet.
Dolayısıyla hep müziğin içindeydim. Yani teknik üniversitede öğrenciyken de aynı zamanda operanın istikbal için hazırladığı bir yüksek bariton
evet.
Öğrencisiydim. Fakat işte mühendislik ağır bastı, mühendisliğe gittik. Sonra da o dönemde yaptığımız şarkılarından bir tanesini Eurovision'a gönderdik. Orada finale kalıp işte halk da beni seçince evet. mühendislik de başka tarafa gitti. Sanat bir şekilde devam etti.
Aslında yani çok önemli bir başarı. Aynı anda müziğin pek çok dalıyla ilgileniyorsunuz. İşte piyano, şan, ona aynı zamanda teknik üniversitede önemli bir bölüm okuyorsunuz. Mühendislik ki zor bir bölümdür mühendislik fakülteleri. Bunları aynı anda idare edebilmek gerçekten özel bir yetenek ve üstün bir başarı gerektirir. Siz bunu her alanda sağlamış durumdasınız ama profesyonel anlamda da İlk müzik Eurovision'la mı başladı?
Eurovision'la başlamadı. Şöyle başladı.
Evet.
Benim operadaki solfej hocalarımdan birisi rahmetli Cenan Akın'dı.
Evet.
Cenan Akın çok beğeniyordu benim ses rengimi. Dedi ki Ali Rıza bende iki tane eser var. Yunus için bestelediğim bir eser var. Bir de o zaman TRT bilim ve sanat ödülleri yarışması yaptı TRT. Çok önemli, kültürel bir şeydi. Kompozisyonlar yarışıyordu. Bir de dedi, bir tane düzenlemem TRT'de kuy yarışmada birinci oldum. Mehriban diye bir türkü, bir Azeri türkü. Onu da düzenlemesini yaptım. Yani sen çok iyi söylersin bunları. İstiyorsan, ben arkadaşım da var, istiyorsan bunları kaydedelim. bir 45'lik plak olarak çıkar dedi. Hocam nasıl emrederseniz dedik. Yani orada öyle bir çalışmamız oldu. O firma sonradan devam etmedi. Yani öyle bir çalışmamız çıktı. Fakat o arada da 1970 yılında UNESCO Yunus Emre yılı ilan etti. Yunus Emre yılı ilan edildiğinde Yunus için bestelenmiş eserleri Harbiye Şehit Tiyatrosu'nda opera korosu eşliğinde ben seslendirdim.
Evet.
6 tane eseri, arkamda opera korosu, önde ben 6 tane Yunus için bestelenmiş eserleri seslendirdim. İşte o zaman orada benim farkıma varan o plak camiasından insanlar ve çok önemli bir besteci Yalçın Tura, örneğin Yalçın Tura çok çok beğendiği için bizatihi günlerce, aylarca evet, kendisiyle beraber çalıştık onun eserlerini söylemek üzere. Ve böyle yani adeta bir yerlerden bir şeyler hep bizi ileriye götürmek için adeta ortamlar hazırlanır gibi gitti. Ama benim bütün bunların altından nasıl kalkacağım meselesine gelince de bugün düşündüğümde aslında pek akla ziyan bir şeymiş. Şöyle söyleyeyim, çünkü aynı dönemde bir de Dostlar Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosundaki, evet, Dostlar Tiyatrosu'nun açtığı sınavda oyuncu olarak yetiştirilecek 5 kişiden biriydim ben. Şimdi bütün bunları bir arada götürürken arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Arkadaşlar pencereden bakın, rüzgar esiyorsa adınıza çıkmasın. Çünkü bir deri bir kemik. Yani rüzgar savuracak kadar böyle bir adamdım. Yani şöyle bir adamdım yani. Böylesine bir zayıf bir insandım. Çünkü 3-4 saatlik bir uykuyla, bir de teknik üniversite çok zor.
Zor tabii ki.
Biz laboratuvar deneylerinden sonraki laboratuvar raporları başlı başına bir deliliktir. Hem ona git, hem derse git, hem şey yap. Yani böyle bir şey olamaz. Yani ben şimdi düşünüyorum, tam bir delilik hali. Ama sonradan da bilimsel yanını gördüğümde şunu görüyorum. Müzik sanatı ve gösteri sanatları insan beyninde olağanüstü etkileşimler, olağanüstü kontaklar oluşturuyor. Yani bir şeyin anında ayırdına varabilmek, bir şeyi bir anda kavrayabilmek, onu izah edebilmek sanatla oluyor. Başka hiçbir şeyle olmuyor.
Evet, tabii.
Hele müzik sanatı mutlak surette matematiğin ve fiziğin ve kimyanın
İç içe.
Ve sentezlemenin en önemli unsurudur. Müzikle ilgilenmeyen bir çocuğu yetiştirdiğinize inanmayın. Yetişmez. Olmaz. Bir şey eksik kalır. O yüzden bunların hepsi aynı zamanda benim o zor derslerin altından kalkmama da sebep
evet,
olmuş.
Evet.
Bunun bilimsel karşılığı var çünkü. Yani evet, müziğin doğru. ve sanatın insan beynini nasıl geliştirdiğini örnekleriyle de bilimsel deneylere çıkmıştır. Bakın şimdi. Şöyle bir deney yapılmış. Denmiş ki İnsan hakikaten sadece mevcut beyniyle mi yaşamasını devam ettiriyor, yoksa beyin gelişen, büyüyen bir nesne midir, bir uzvumuz mudur? Şöyle bir deney yapılıyor. Aynı dönemde doğan farelerden bir miktarını alıyorlar, bir bölgeye koyuyorlar, onlara sadece su ve yem veriyorlar.
Evet.
Bir bulumunu da alıyorlar, öyle bir yere koyuyorlar ki tam fareler lunaparkı. Çeşitli delikler var, çeşitli ipler var, çeşitli bilmem labirentler var, çeşitli bilmem neler filan var. O fareler de orada eğitiliyor ve onlar oynuyorlar, eğleniyorlar, güreşiyorlar, neyse her türlü şey yapıyorlar. Sonra 3 ay sonra bu sadece yem ve suyla beslenen farelerin beyindeki nöronları ölçülüyor. Sonra da bu Luna Park'taki farelerinki ölçülüyor. Luna Park'taki farelerin nöronları diğerlerinden %40 daha fazla çıkıyor. Demek ki beyin
evet, evet.
kesinlikle geliştirilen, büyüyen bir uzvumuzdur. Demek ki zekayı sonradan arttırabilirsin. Demek ki insan beynindeki düşünme gücünü
evet.
arttırabilirsin. Bilimsel bir sonuç olarak vardır. Ve o zaman da beyninizi besleyin diyorlar. Beyninizi her türlü şekilde besleyebilirsiniz. Kendinizle tartışabilirsiniz, ne yapabilirsiniz. Ve sanatla ilgilenmeyen insanlarda beyin güdük kalıyor işte. Yani o beyin gelişmiyor. Yani doğru. Sanatı küçümseyen ve onu yokmuş gibi fark eden insanlara güdük beyinli diyebilirsiniz. Onların beyni gelişmemiştir diyebilirsiniz. Neden? Çünkü bu bilimsel bir sonuç. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Bilim böyle koymuş ve bunun için bir sürü literatür oluşturulmuş. O da bana yardım etmişti hani o işte.
Evet. Sanata daha çok önem vermeliyiz.
Kesinlikle.
Eskiden daha mı çok önem veriliyordu? Şu anda pek sanat ve sanatçı fazla göremiyoruz eskisi kadar.
Çok haklısınız. Türkiye sanatı Ulu Önder Atatürk zamanından itibaren keşfetmiştir. Ve vazgeçilmez bir koşul olarak olmuştur. Hasan Ali Yücel işte klasikleri almış dilimize çevirmiştir. Köy enstitüleri döneminde her öğrenci bir mandolin çalan, bir saz çalan, bir efendime söyleyeyim folklor oynayan ve bununla ilgili kendini geliştirmenin adeta en önemli ders olduğu bir şekilde yetişerek büyümüştür. Ve düşünün ki bizim ekin hayatımızda, romancılığımızda o köy enstitülerinden çıkan, o öğrencilerin işte Fakir Baykurt'undan Mahmut Makalın'a kadar çıkan o olağanüstü insanların etkileşimle rahmetli Yaşar Kemal'lerin de etkilenerek geldiği bir dönemdir. Neden? Sanatla başlamıştır. Hep sanat var. Hep güzel bir enstrüman çalabilmek, güzel şarkı söylemek var. Düşünün Aşık Veysel alınıyor, Hasan olan eğitim ilk öğretmen okuluna götürülüyor, bağlama dersleri. Şiir üretme dersleri, bütün bunlar yaptırılıyor. Şimdi bunlar olunca kişiler doğru sanata ve güzel sanata ulaşmak, bunu yaşam haline getirmenin peşinde koşuyorlar. Ve bu da ne yapıyor? Sevecen bir toplum, birbirini seven ve kendini geliştirmeye önem veren bir toplum haline geliyor. Ve o toplum giderek kendini yücelterek büyüyor. Ülkede gelişimler olmuştur ama bu ivme buradan başlamıştır. Bu başlayan ivme sonucunda kendini çoğaltarak çağdaş bir ülke olma yolunda ilerlemeye götürmüştür bizi. Ve o günkü yetiştirdiklerimiz gelecekte de övünç duyabileceğimiz bütün bu sanatsal ürünleri oluşturan insanlar olmuştur. Bugün neden sanat oluşmuyor? Bakın bugün ya da oluşan sanat neden kitlelere gerçek anlamda bir ivme kazandırıp bir güzellik götüremiyor? Sebep şu, şimdi montajlamak, al yapıştır, bununla götür montaj yap meselesi var. Bir tuşa basıyorsunuz, envai türlü konserve müzikler var orada. O konserve müziklerden yan yana getiriyorsunuz. Bir yemek yapar gibi birazcık işte domates salçası, birazcık işte bilmem ne falan filan gibi götürüyorsunuz. Orada bir şey çıkıyor ortaya. Neye benzediği belli değil ama bir ritmin üzerinde var. Ritim de önceden var orada. Onun üzerinde var. Peki onun üzerine nasıl söz yazacaksınız? Evet. Ay, tekerleme olsa çok sevineceğim. Tekerleme gibi değil. Bambaşka bir şey, yani sözcüklerin vurgularıyla oynanarak yapılmış bir şey çıkıyor karşınıza. İçerik, içerik yok. Ne demek istediğinizi yahut da ne denmek istediğini anlamıyorsunuz. Ne yapıyor o zaman? Sanatsal bir öz olarak olmuyor. Sadece mevcut bir takım olaylardan bir araya getirilmiş bir ürün oluyor. O zaman da sanat olmuyor işte. Evet. Onun için de insanlar mutsuz olur. Niye yeni güzel bir şarkı olmadı? Evet. Son zamanlardan neden muhteşem bir edebi eser çıkmadı? Niye sinemamızda evet güzel şeyler de oluyor ama sonucunda niye sabun köpüğü gibi filmler oluyor? Neden sadece bu şekildeki bir olaya mahkum olduk? Çünkü başka sanatlara ulaşmak çok kolaylaştı. Diyelim ki bir genç eğer ailesi tarafından doğru ve güzel sanata ulaş evladım dendiğinde dünyanın en güzel orkestralarını yine internete girip oradan dinleyebiliyor. O güzelliğin farkına vardığında buradaki kendisine yalan geliyor. Küçük geliyor. Bu küçük gelen de onun ötelenmesine, onun yok farz edilmesine sebep oluyor. O zaman da güzel bir şey de çıksa bu barajı aşamıyor. Bu belirlenen güzelliğin farkına varmış, onunla özdeş tutan kitleyi aşamıyor. Evet. Onun için de biz kısırlaşan bir sanat üretim ülkesi haline dönüyoruz. Çok acı, çok çok üzücü. Bizim mutlak surette ne yapıp edip doğru sanatı ve buna kendini adamış insanları bir an önce desteklememiz kesinlikle gerekiyor.
Nasıl teşvik edebiliriz? Evet.
Elbette ama bunu ille de bunu de dertle bir niyetle değil.
Devlet politikası da olması gerekiyor. Efendim? Bunun ciddi bir devlet politikası olması gerekiyor.
Kesinlikle olması gerekiyor ama bu devlet politikası bizim de imza sahibi olduğumuz UNESCO tarafından 1996 yılında genel kurulunda çıkan bir karar olarak var. Ama bizim devletimiz o kararı daha imzalamıyor. UNESCO nerede bir eser üretilmişse o eser dünyanın ortak mirasıdır. O eseri üreten kullanmalıdır, desteklenmelidir. O eserde yaygınlaşsın diye her türlü tedbir alınmalıdır diyor. Ve her ülkenin kendi sanatsal envanterini çıkarması gerekiyor. Ve artık şuradan ki bütçemizden şu kadarcık bir şey de sanata ayıralım olamaz. Sanatın bizatihi bütçesi en başından ayarlanır.
Çok doğru.
Bunun için örneği, en güzel örneği Almanya'dır. Almanya bu UNESCO kararından sonra 3 sene bekledi. 3 sene sonra evet UNESCO'nun aldığı karar doğrudur dedi. Ve dolayısıyla da biz bunu mutlaka desteklemeliyiz. Ve kendi milli gelirlerinin yaklaşık %10'unu sanata ayırdılar. Siz bir
bir rakam.
Çok büyük bir rakam.
Hatırlamıyorsam 3 trilyon dolar civarında Almanya'da.
İşte bunun %10'unu direkt ona ayırıyorsunuz. Bakın şöyle söyleyeyim size. Gidin Almanya'daki herhangi bir kentin belediyesine ben film yapmak istiyorum deyin. Belediyenin filme ayırdığı bütçe dudağınızı çıkartır. Bakın Köln'den geldiler yıllar önce Alman sefarethanesinde bize de bir briefing verdiler. Dediler ki Türkiye'de genç efendime söyleyeyim Alman ve Türk toplumunun ortak paydasını yakalayacak yönetmenlere senaristlere ihtiyacımız var. İşte Köln Belediyesi 70 milyon euroluk bir bütçe ayırıyor buna. 70 milyon eurodan bahsediyoruz. Türkiye'de 2 milyon, 3 milyona bir film yaptığınız zaman mahvoldu kardeşim çok para harcadık diyorsunuz değil mi? 70 milyon euroluk bir bütçe var ve bu bütçeden yararlandıracağız sizi diyor. Ve siz yeter ki getirin senaryolarınızı, yeter evet ki bunu yönetecek insanlarınızı getirin, biz sizi destekleriz diyor. Kaç kişi vardı? 15-20 tane yönetmen ve işte senarist falan vardı. Bilmiyorum belki bazıları yaralanmış olabilir. Bazı arkadaşlar yaralanmış olabilir. Şunu demek istiyorum. Almanya sanatın dünyanın ortak mirası olduğunun farkına vardığı için ha Türkiye'de üretmişsin, ha Almanya'da üretmişsin. İngiltere'de onu ilgilendirmiyor. Çünkü sanatın insanları yücelttiğini biliyor.
Evet.
Çünkü UNESCO'nun o kararı diyor ki üst yapı kurumu dediğimiz sanatlardır alt yapı kurumlarına destekleyen, geliştiren. Çünkü üst yapı kurumlarını insan yetiştirir, insan olur. Sanatla ilgilenen kesinlikle insanlık özüne ulaşır. İnsanlık özüne ulaşanlara ihtiyacımız var diyor. Nereden üretilirse üretin, ortak malımızdır, ben onu desteklerim diyor. İşte bizim de bir an önce bunun farkına varmamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor.
Evet.
Ve ben hep şu örneği veriyorum. Fransa'da MIDEM fuarı olur. Her sene olur. İşte 2 Haziran'da yine gideceğim ben oraya. 6 Haziran'da döneceğim. Ben 3-5 sene orada onur üyesi olarak Türkiye'yi temsil ettim. MESAM başkanı olarak. Şimdi yine davetli olarak gidiyoruz oraya. Orada bir gün o fuarın en büyük yöneticilerinden biri dedi ki Monsieur Bimba, biz çok uğraştık ama fazla sayı bir türlü burada konser vermeyi ikna edemedik. Ya olabilir mi bu iş? Yapabiliyorsak yapalım dedik, yani böyle bir şey yapalım dedi. Fakat sonra bir öğreniyoruz ki Fazıl Say'ın 2 senelik programı dolu. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Ülkenizde bir sanatçı var. Bu sanatçı dünyada 2 sene boyunca programı bitmiş bir sanatçı pozisyonunda. Japon'undan bilmem neresine kadar. Ya hele Japonlar senede 10-15 gününü falan kapatıyorlar galiba. Sebep şu. O sanatsal öze ulaşmak adına bir yerde bir virtüöz var. O dünyanın ortak virtüözüdür. Gelip bana da konser verecek, sana da konser verecek, buna da konser verecek. Ben de bundan yüceleceğim. Benim bestecimin eserini de çalabilir, kendi eserini de çalabilir. Berlin'deki bir konserine tanık oldum. Bir insan 7 kez biz yapamaz. Yani ben de sanatımı icra ederken çoğu kez çok öne yani sahneye defalarca çağrıldım bilirim ama hiçbir zaman 3'ten yukarı çıkmamıştır. 2'den sonra birazcık şey saflanıyor. 3'ten sonra da zaten söner gider ama 7 defa ayağa kalkarak alkışlamak pek kimseye nasip olmamıştır. Neden? Orada sanatsal öze duyulan saygıdır. Artık onun ırkına, kişiliğine, düşüncesine, bilmem nesine bakmıyor. Beni yücelten bir varlıktır bu diyor.
Evet.
Şimdi bir düşünün. 77 milyon olmuşuz değil mi? Kaç milyonuz? Bu rakamlar sürekli karışıyorlar. Seçimden seçime artıyor. Evet. Seçimden sonra birdenbire düşüyor. Dolayısıyla pek inanamadığım bir şey olduğu için neyse artık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 70 tane böyle bir sanatçımız olsa. Bir düşünün bakalım. Çıkar mı bu ülkeden? Çıkar. Çıkar. Çünkü dünyada en çok dünyaya mal olacak ozanı da düşünce adamında sanatçı olarak bu topraklar yetiştirmiştir.
Evet.
Bir Mevlana yok. Bir Hacı Bektaş-ı Veli yok. Bir Pir Sultan Abdal yok. Çağdaşımız bir Aşık Veysel yok. Yok. Schiller diyor adam. Goethe diyor. Shakespeare diyor. Bir başkasını daha söyle yok diyor.
Evet.
Öbürünü diyor. Ama bizde çok var.
Evet. Bu söylediğiniz çok önemli. Hakikaten Türkiye'de bu anlamda çok zenginlik var. Biraz önce Almanya örneğini verdiniz. Almanya'nın hakikaten sanat anlamında devlet politikası olarak sanata önem vermesi, yani bu konuda bütçe olarak da ciddi olarak çalışmalar yapması çok önemli. Ama yani sevginin, candanlığın olması da çok önemli. Yani tamam, maddi imkanlar ve politika olarak çok iyi olabilir. Almanya örneği için düşünüyorum. Fakat Türkiye'deki o zenginlikle, mesela yani Anadolu ahlakında bir candan sevgi vardır, ince düşünce vardır, bir hoşgörü vardır, bir güzellik vardır, güzellikten zevk alma vardır. Yani o ikisinin birlikte birleşmesi önemli değil midir?
Çok doğrudur. Bu insanlar, bu çağdaş dünyanın insanları, İkinci Dünya Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda ve önceleri de kendi aralarında kavga ederek çok tokat yemişler. Ve çok fazla hırpalanmışlar. Ve o öyle acılar ki genlerine yerleşmiş artık. Bir daha acı yaşamak istemiyorlar. Bir daha acı yaşamak istemedikleri zaman da bir daha acı yaşamayalım, bu olmasın diye düşünmüşler, taşınmışlar. Bunu ancak sanatta bulmuşlar. Eğer bir sanatsal öz taşıyorsan, ruh taşıyorsan kolay kolay bilinçli olarak, planlı olarak insanlara zarar vermez. İçinden geçme. Evet. Vicdan dediğimiz o senin iç yargıcın karşına çıkar, yapamazsın. Bakın, dünyadaki en tehlikeli şey vicdanın ortadan kalkmasıdır.
Kesinlikle.
Aslında bütün dinlerin, bütün böyle kutsal gönüllerin tek bir nedeni vardır. Vicdanı sağlam tutabilmek. Bütün deyimlerine bakın. Komşun açsa sen de uyuma. İşte sen o bir adım geliyorsa sen iki adım git. İşte bilmem envai türlüsünü söylüyorlar. Ama bütün giderek vicdanına sahip ol. Ne zaman vicdan ortadan kalkıyor? Vicdansızlık egemen oluyor. O zaman biz bunun adına sosyal olaylarda faşizm diyoruz. Faşizm geliyor ve seni yok ediyor. Ya da sen bütün bu vicdansızlığı öne çıkardığın zaman birdenbire evet, başka insanlar da kendilerini sakınarak edilgen oluyor. Onun için sanat vicdanı besleyen ve geliştiren en önemli unsur olarak hep yanımızda duran en yakın dostumuzdur. Kol kola olmamız gereken, evet, gözümüz gibi korumamız gereken bir öğedir.
Bir de sanatçı belki de ilham alan bir kişi bir anlamda. Yani o şey, insan mesela bende olmuyor. Herkes de olmuyor. Siz mesela bir yarınlar bizim diyorsunuz.
Evet.
Değil mi? Orada taşıdığınız ruhu, orada aldığınız ilhamı, yani sanatçıların bir şey üretirken
evet, çok doğru,
bir müzik, bir nota, bir eser, bir ilham oluyorlar. Çok... Allah'tan bir ilham da oluyor sanki.
Efendim, ne kadar ileri bir yorum olabilir ama ben inanarak söylüyorum bunu. Yaratmak bir tek Allah'a mahsustur.
Evet.
Ama o kendinden öz olarak böyle sanatçıları elçi olarak göndermiştir. Ben ona inanıyorum şu şekilde. Çünkü bazen bir eser insanın bütün yönünü değiştirebiliyor. En büyük mutlulukları yaşatabiliyor. Bazen bir eser insanları hiç farkına varmadıkları bir güzelliğe ulaştırıyor. Siz örnek verdiğiniz için benim şarkımı, umutsuzluğun adeta bir kabus gibi ülkenin üzerine çöktüğü bir dönemdi ve o dönemde bu umutsuzluğu yaratanlar bir gün özgürlükten ve barıştan daha büyük bir nimet olmadığının farkına varacaklardır. İşte o gün yarındır ve o yarınlar bizimdir. O zaman ağlamak yok, gülmek var, düşmanlık evet, yok, evet. Dostluk var diyor. Yani umudu egemen kılıyor. Kim yapıyor? 22 yaşında bir delikanlı söylüyor bunu. Evet. Şimdi peki ben bunun eğitimini mi gördüm? Hayır, bu geldi böyle resmen döküldü. Peki bana bunu kim yaptırdı? O ilham dediğimiz, yani bizim içimize yerleştirilmiş olan öz. Siz çok güzel söylediniz. Mesela ben bu özü yakalamıyorum. Doğrudur. Belki 1000 kişiden, 2000 kişiden, 3000 kişiden birisi oluyor işte. O zaman biz onu ne yapacağız? Koruyup kollayacağız.
O yüzden çok değerli.
Biz onu geliştireceğiz. Evet. Biz onun önündeki bütün engelleri kaldıracağız.
Evet.
Neden? Çünkü o benim rehberim olacak. Biz vizyonu üreten insanlarız. Biz vizyonu mutlaka üretiriz. Bakın benim en etkin olan eserlerimden bir tanesi İlk Öğretmendir.
Evet.
Bir harf için 40 yıl köle olunuyorsa 29 kere 40 yıl kölesiz öğretmenim. Bakın hepimizin bir öğretmene ihtiyacı var ve her gün bir öğretmene ihtiyacımız vardır. Bazen benim çocuğum benim öğretmenim. Bazen komşum öğretmenim, bazen siz benim öğretmenim olursunuz. Bugün burada sohbet ederken sizden etkilendiğim, öğrendiğim bir sürü şey var. O anlamda siz benim öğretmenimsiniz. Demek ki öğretmenlik kavramı, sizin hocam dediğiniz ya da sizin efendim pirimiz, önderimiz dediğiniz bütün insanlar aslında birer öğretmen, öğreten. Dolayısıyla onların hakkını siz ortadan kaldıramazsınız. O hak ödenemez. 29 kere 40 yıl değişin sebebi mühendisliğim giriyor devre. 29 harfimiz var. 40'la da çarparsam yani ödeyemezsin diyorsunuz. Ama bakın şimdi. İyi öğretmen yoksa zaten kötü öğrenciyi garantiliyorsun.
Doğru. Evet.
Kötü öğrenci de herkesin başına beladır. Ailesinin başına da, kendi başına da, toplumun başına da beladır. Öyleyse bu öğretmeni eli tutunda tutacaksın. Bütün bunları demek ki nedir? Bir sanatçı bu vizyonu veriyor. Diyor ki kardeşim yanlış yapma sakın. Bu her şeydir. Bu öğretmen her şeydir. Bu varsa sen iyisin. Bu doğruysa sen doğrusun.
Evet.
Değilse yanlışsın diyor. Bunu bir sanatçı söylüyor. Peki bu o kadar etkili ki en ücra köşeye kadar Türkiye'nin her yerinde bu şarkı çalınıyor, söyleniyor.
İşte o ruhla yapıldığı için. Yani 70'li yıllarda olmasına rağmen değil mi? Şimdi o iki örnekte öğretmen şarkısı olsun, yarınlar şarkısı olsun. Gerçi o yarınlarda bir 12 Mart dönemi var değil mi? Muhtıra döneminde yazılmış
Muhtıra
bir şarkı.
Dönemiydi.
Yani şu an bile gündemde olması o içtenlikle, o samimiyetle yapıldığının bir göstergesi değil midir? Yani
öyle göstergesidir. Çünkü sanatta şöyle evet. bir durum var. Doğru sanatsa ve samimiyetle üretilmişse zamana bağlı evet. değildir o. Zamanların ötesine aşar gider. Ya siz zamana bağlı bir şey üretmezsiniz o zaman.
Tabii.
Ama yanlışsa hani popülerite anlamında bir şeyse sönüp gider. Hiçbir artık evet. hiçbir şeysi esamesi okunmaz onun. O dönemde çok etkilendik. Yani benim Tabii. yarınlar bizimi yazdığım dönemde anten dersinde sınavımız vardı. Kapıya geldim, içeri giremedim. Bu mu, o mu, bu mu diye sorular soruldu. Ondan sonra içeri giremek için sınavı kaçırdık. Ondan sonra bizi bıraktılar. Ben de makine fakültesindeki piyanoya gidip yarınlar bizim yazdım. Arkadaşlarıma öğrettim koridorlarda söyledik gittik. Yani bir acı, bir baskı, bir bilmem ne olayı sonucunda içindeki bir özü harekete geçiriyor.
Bir çile var yani, bir çile görmüşlük var değil
evet,
mi?
Evet,
çile, çile de
evet.
her zaman insanın ruhunu eğitir, inceltir, güzelleştirir.
Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Yani sanatı biz günlerce konuşsak,
evet.
yarattığı faydaları ancak ondan yararlananlar tarafından tam olarak bilinir. Ama onun farkında olmayanlar için başka bir şeydir o. Zaten tanımında da o vardır. Sanat, onu üreten, yaratan da onu izleyen arasındaki bağın adıdır. Diyelim ki bir şarkı yazdınız. Sizinle hiçbir bağ kurmadı. O şarkı sizin için sanat değildir. Bağ kurduğu andan itibaren sanattır. Ama sizinle bağ kurmuştu, sizin için sanattır. Burada bazı şöyle yanlış durumlar vardır. Ben öyle bir sanat ve sanatçıyım ki ve öyle bir üretimi yaptım ki bu çok büyük bir egodur ve çok fazla bir iddiadır. Ulaşabildiğin insan kadar sanatçısın. Senin de bağ kuran kadar sanatçısın. Evet. Aksi takdirde sanat bu kadar çeşitli olamazdı. Bu kadar sanat bu kadar gelişemezdi. Bu kadar ayrı ayrı sanatlar üretilemezdi. Çünkü herkesin bağ kurabildiği birisi vardır sadece. O yüzdendir ki siz ne kadar çok çeşitlendirirseniz ve izin verirseniz o kadar zenginleşirsiniz. Değilse o kadar fakir kalırsınız. Yani bir ülkenin ben sanat ihtiyacı duyuyorum demesi kadar acı bir şey yok. Yani susadım kardeşim bana su verin demek gibi bir şeydir bu. Şu anda bunu siz bugün burada söylerken içim eziliyor. Neden? Çünkü çok duyuyorum. Ya Ali Rıza Bey niye bir şey çıkmıyor? Sanki suçlu benmişim gibi. Ne yapayım çıkmıyor. Siz de bir şey yapmıyorsunuz. Yapıyoruz diyoruz. Ama önünde engeller var. Nedir? Onların size ulaşabilmesi için. Tabii. Yayın organlarını bir başka türlü şekilde kullanmaya başlanmış, işte bir başka türlü saikler devreye girmiş, bir sürü hesaplar var, size ulaşılamıyor. Siz kendiniz gideceksiniz, bulacaksınız. Biz üzerimize düşüyoruz, yapıyoruz, siz de gidip takip edeceksiniz. Demek ki takipten vazgeçmeyeceksiniz. Hazır lopçuluk da yok. Oturayım burada, çık bana yeni şarkını söyle, ben de onu seveyim. Yok öyle bir şey. Böyle bir kolaycılığı da var insanlarımızın. Yani biz dışarıda diyoruz ki mekanik satışlarımız ne kadar diyoruz. Yani plak, CD, efendime söyleyeyim kaset yabancılara. Bizde bir %10 gerileme var diyorlar. Bana soruyorlar sizde ne kadar var? Ben utanıyorum söylemiyorum. Bizde %90 gerileme var çünkü. Aman gideceksin de bir CD alacaksın da onu da koyacaksın da oradan da basacaksın da düğmeye dinleyeceksin de yok ya cep telefona koyuyorum internete giriyorum şuradan da buluyorum buradan da dinliyorum. Oh keyfe bak. Yani halbuki bizatihi sanata destek olmak için gideceksin alacaksın götüreceksin okuyacaksın koyacaksın dinleyeceksin eleştireceksin arayacaksın yanlış yapmışsın diyeceksin sanat budur. Sanat ve onu izleyenler birbirini yüceltir çoğaltır bir de. Bunu yapmıyorsun abi ne yapayım bir şey de üretmiyorsun sen peşinden koşmuyorsun kardeşim.
Takdir gerekiyor sanatçıya. Efendim? Sanatçıyı takdir gerekiyor sanatçının daha da iyi üretebilmesi.
Evet. Adam diyor ki ben ayda iki kitap alamazsam kendimi eksik hissediyorum diyor dışarıdaki adam. İki kitabı gizip bizzat alacağım diyor. Para verip alacağım. Bir tane CD alacağım diyor. Yoksa kendimi eksik hissederim diyor. Karşılaşmışsınızdır batılı toplumdaki bir takım insanlarla. Yani sanatı tüketmenin başlı başına bir ödev olduğunu söylüyor insanlar. Bu bir ödevdir diyor ya. Gidip alacaksın. Bazen arkadaşlarımıza işte diyorlar işte ya yeni CD'niz çıkmış bize bir tane gönderiyoruz. Dinledin mi? Ya vaktim olmadı diyor. Oo, yani bir CD dinlemenin vakti mi olurmuş ya? Ben heyecandan ölürüm be. Aslında gelsin de ben onu dinlemeden yemek yemem, ekmek yemem, su içmem. Yani ama o ise ya vaktim olmadı diyebilecek kadar sanattan ve o tüketimden haz almayan bir pozisyona düşmüş. Tamamen hazırcı, fast food pozisyonunda bir durum bu.
Bunu nasıl yükseltebiliriz işte toplumumuzda şu anda? Yani nasıl bunu daha çok takdir edilmesini
bakın bunu yükseltmenin yolu şudur efendim. Bunu yükseltmenin yolu şudur. Bakın çok da basittir aslında. Buna çok kafa yoran bir kişi olduğum için söylüyorum. Bakın belediyeler çok güzel salonlar yapıyorlar. Herkes yaptığı salonla övünüyor. Şöyle akustiği var, böyle akustiği var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Muhteşem yani. Ama halkın emrinde değil. Halkın emrine salonlar nasıl girer? İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, ilçe belediyeler var, bilmem neler var. Herkes kendi yöresindeki sanatçı envanterini çıkaracak. Ya bizim buralarda kimler oturuyor? Şunlar şunlar oturuyor. Tamam. Haftada bir gün bu konser verecek, bir gün bu konser verecek, bir gün bu konser verecek. Ben onu sponsor edeceğim. Yani sponsorluk yapacağım ona. Salon bedava, ışık bedava, ses bedava, her şey bedava. Biletler de 5 lira. Salona 1000 kişi geldiyse 5 çarpı 1000, 5000 lira. Sanatçıyı sponsor edeceğim şu kadar. Yani bunları rakamlar olarak söylüyorum. Yani örneğin rakamlar olarak söylüyorum. Şimdi İstanbul'da diyelim ki 100 tane salon var. 100 tane salonda bir turnike olayı yaptığınızda bu İstanbul'da yaşayan bütün sanatçılara konser verdirirsiniz. Ve o halk da o konserleri gelir izler ve mutlu olur. Siz şimdi bir konsere 100 lira vereceğinize, biletleri 5 lira 10 lira yapın, bir aile gider 50 liraya bir konseri izler, her hafta konsere gitme meselesinde kendinde evet. güç bulur. Ve bir referansı da var, daha referansı daha var. Bu da şu, asgari ücret 949 liraymış değil mi? Tamam, demek ki bir asgari ücretin de konsere gidebilmesi için ayırabileceği para ne kadardır? 5 liradır. 5 liraya gidebileceği konser olacak o arkadaş için. Bu ne olacak? Canlı bir performansı isteyen bir insan 24 saatte o canlı performans onun beyninden gider gelir. Gider gelir. Bir şarkının bir melodisi, bir tempo tutuşu, bir espri, bir bilmem ne yaşamını güzelleştirir. O kendini bir kere daha gidelim yapar. Ne yapıyorsun? Bütün toplumu sanatın içine koyuyorsun. Peki sanatın içine giren bu toplum ne olur? Düşünür. Düşünen insan da pek istemiyoruz. Çünkü düşündü mü ona göre de sentezleyecek, analiz yapacak. Evet. Mümkün olduğu kadar dur ya bir dakika ne oluyoruz kardeşim diyecek. Şu hele şunu bir tartayım, şunu bir ölçeyim ya dediğin doğru değil diyecek. O yüzden toplumu sanatla buluşturmak çok kolay. Devlet ödevi, biraz önce bahsettiğim UNESCO'nun verdiği ödevdir.
Evet.
Ve o sanatçılara da resmen bir sorunun altına sokuyorsun. Diyeceksin ki, kardeşim sen bana senede en ölü koşullarda 60 tane konser vereceksin. Bu ne demektir? Ayda 5 konser vereceksin. 12 ayda 60 konser vereceksin. Mecbursun. Sana da 5000 liradan fazla para vermiyorum her konserde. Tamam abi dersin. Ama orada o para boşa gitmiyor. Halk geliyor. Sponsorluklar geliyor. Bilmem neler geliyor ve kocaman bir fayda sağlıyorsun. Örneğin ben herhangi bir ilçede belediye başkanı olsaydım. Ben 365 gün halkıma konser verdiririm. Verdiririm. Tiyatro göstertirim.
Tabii.
Yaparım bunu. Ödevlerimden biridir. Çünkü ben iyi insanın sahibi olmak istiyorum. Öyle kalkıp işte feşmekan gün geldi. En büyük yıldızı şu kadar para ver. Tabii hak ediyor. O yıldız kardeşimin şeyini söz konusu etmiyorum. O kadar para veriyorsun ama öbür taraftaki arkadaşları da güzelce bir daha bunu yapan ülkeler var. Ya dünyanın her yerinde sanata ve sanatçıya destek var bu ülke hariç.
Zaten ruhumuzun evet, ihtiyacı var. Biz şimdi burada dört duvar, gri dört duvar arasında da konuşabilirdik.
Evet.
Ama mesela estetik sanat eserleri arasında bu ruhumuza güzellik hitap ediyor. Tabii. Belki aynen. Bizi daha güzel konuşturuyor. Sevgimizi daha çok arttırıyor birbirimize insanların. Yani.
Evet, bakın aynen gelirken şöyle düşündüm. Buraya gelen konuğa saygıyı çok saygıda kusur etmemişler. Şunlara bayıldım. Çok güzel. Size de söyledim. Evet. Bu çok güzel bir ambiyans. Objeye ihtiyaç yok. Evet. Her şey çok müthiş yani. Bir misafir gibi duruyorsun burada. Öyle soğuk bir stüdyodan bilmem şuradan rüzgara sürmüşsün meselesi yok. Geliyorsun ev ortamında arkadaşlarla. Ben şu anda sizin de herhangi bir televizyon çekiminde falan değilim. Bir sohbet ediyoruz. Herhangi bir aklımıza geleni konuşuyoruz.
Biz de
doğru da olabilir, evet. Yanlış da olabilir. Zaten ben hep doğruyu söylerim. Ben de yanlış söylerim falan gibi iddiam hayatta olmadı. Bazen sözün şehvetine kapılıp yanlış şeyler de söyleyebiliriz. Bilmem ne de söyleyebiliriz. Hiç önemli değil.
Bence
ama bu
çok
ortam
istifade ediciydi yani.
Evet, çok faydalı gerçekten.
Ama bu ortam samimi bir ortam ve samimiyettir. Zaten sanatta da istediğimiz bu değil midir? Samimiyetle samimi insanlara üstelik, gidebilmek.
Evet. Doğru. Evet. Yani biz gayet etkilenerek dinliyorum ben. Kesinlikle. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz.
Estağfurullah, yani estağfurullah.
Çözümleriniz de çok güzel. Çok da akıcı güzel konuştuğunuz için ayrıca.
Yok rica ederim.
Dinlemesi de çok güzel. Yani sesiniz ayrı güzel.
Estağfurullah.
Tonajlamanız, vurgulamalarınız, hitap edişiniz de çok güzel olduğu için biz o yüzden pek durdurma kendinizi
kesin. Rica ederim lütfen yani sizi kesin. Soru bekliyorum.
Gerçekten çok güzel.
Soru bekliyorum rica ederim evet.
Evet yani insan her insanda var o. Allah'ın sanatla yaratan sıfatı var. Sani ismi var Allah'ın.
Çok doğru.
Allah'ın o ismi. Ne bizim zaten ihtiyacımız var. Her an o sanatı görmeye, o sanatı takdir etmeye ihtiyacımız olduğu için sanatın her an, yaşamının her anında bizle birlikte olması lazım.
Çok doğru, çok doğru. Yani ya niye böyle bir çatık kaşlı, efendime söyleyeyim somurtan bir halk olduk diye söylerler ya.
Evet.
Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Sanatsız bıraktınız toplumu. Toplumu sanatsız bıraktınız. Yani kişi şöyle der, senin çok güzel giyinme zorunluluğun vardır. Senin yumuşak bir yüzle yürüme zorunluluğun vardır. Senin bir insana bakarken başka türlü gaideler oluşturmayacak şekilde ödevin vardır. Neden? Senin karşılaştığın, hiç görmediğin insanlara karşı sorumluluğundur bu. Bir insan merhaba dediğinde ben eğilerek merhaba derim. Onu daha da yüceltirim. Bir insan sizin görüntünüze baktığında bir zevk almalı. Filan diyebilmeli, gülümseyebilmeli. Ya da sizin bakışınız bir insana ne demek istiyorsun kardeşim dedirtmemeli. Bu toplumda niye bakıyorsun diyen çok var, biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Niye baktın? Arabayla gidiyorsun, yanda da o da duruyorsun. Niye baktın? Bilmiyorum evet. Abi. Boşluğa baktım. Niye baktın sen onu söyle. Şimdi bakın.
Ama bizim fıtratımız böyle değil aslında.
Efendim?
Yani Türk halkının fıtratı böyle değil aslında.
Ama bu hale geldik çünkü herkes kral. Şimdi bu ülkede iki türlü şey egemen kılındı. Kabadayı adam ya. İyi de kardeşim, kabadayı adamı hangi anlamda söylüyorsun? İki türlü kabadayı vardır. Bunlardan bir tanesi insanlık için kendini yok eden kabadayıdır. Aslında halkın söylemek istediği kabadayı budur. Yiğit, mert, gerektiğinde kendini feda eden adamdır. Bir de şöyle kabadayı vardır. Vurdum mu deviririm seni, otur diye. Bu kabadayı değil. Bu başka bir şey. Bu aykırı bir kişilik. Şimdi sen bunu bir öz gibi kabul edersen, buna öykünürsen, bunu egemen kılmaya çalışacak davranışları yaparsan yanlış olur. Bakın çok önemli bir söylemdir bu ve çok önem veririm ben buna. Der ki egemen, çok fazla egemen hale gelmişse kırbaç sallamasına gerek yoktur. Herkes başını kırbaca uzatır.
Evet.
Bütün dünyaya bela olmuş, savaşlara sebep olmuş bütün insanlar aşırı egemenlikten böyle olmuştur. Herkes başını uzatmıştır kırbaca. İş işten geçtikten sonra hiçbir şey yapamamışlardır artık. Onun için kişiyi olduğundan fazla yücelterek, ona olduğundan daha fazla değerler hasrederek, adeta bilmem o değerlerin de üstündeymiş gibi muamele yapmak, o kişiye size kırbaç sallatmadan boyunuzu uzatmasını sebep olur.
Kişiye de zarar verir. Çok zarar.
Efendim?
Kişiye de zarar verir.
Kişiye de zarar verir. Herkese zarar verir. Evet. Aslında kendine zarar verir.
Avrupa'da evet, demokrasi ve insan hakları ve hümanizm ondan çok daha el üstünde tutuluyor.
Aynen öyledir. Ve aynen öyledir. Ve ayrıca da bakın şimdi biz çok yiğit, mert, işte demokrat pozisyonda uzun dönemler kendimizi bu şekilde hakikaten inanarak da örgütledik, gördük. Fakat sonra gittik gördük bu insanları. Ya bunlar sizin hakkınıza öyle bir saygı duyuyorlar ki azizim. Yani şaşırıyorsunuz ve utanıyorsunuz ya. Yani kişinin size verdiği değeri orada görüyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. Almanya'da Berlin'de Popcom diye bir festival vardır. Böyle genç müzisyenlerin geldiği. Bir yılda Türkiye'yi katılımcı ülke olarak seçtiler. Türkiye'den sanatçı arkadaşlarımı da ben götürdüm. Yani meslek birliği başkanı olarak. Ve orada da Alman partnerde, yani bu o Popcorn Festivali'ni yapan kişilerle hep bir araya geldik. Ve şeyler yaptık. Orada gördüm. Oya işler gibi organizasyon işlenmişti. Böyle bir oya titizliğiyle işlenmişti. Bana ve bu şeylere gösterdikleri ihtimam anlatılır gibi değil. Bir yerden sonra sıkıldığımı hissettim. Bu kadar da olmazdı. Yani saatlerini ölçmüşler adam. Şu saatte yemek yenecek, şu saatte bilmem ne olacak. Şu saatte şunlar yapılacak. Bunlar, bu insana saygı. Hiçbir endişe duymayın siz. Bu iş yürüyor mu, yürümüyor mu? O bizim sanatçımız orada o konserini verecek mi? O salon hazır mı? Orada enstrümanlar var mı? Ya da orada toplum olmuş? Hayır. Sonra o konserlere bizim Türkler geliyorlar, tamam mı? Acaba nasıl muamele görüyorlar diye izledim. Özellikle izledim. Yani bir olağanüstü varlık gelmiş gibi muamele görüyorlar. Hani iteliyorlar, kakalıyorlar. Hayır, değil, değil, değil. Hele sanatçılarımıza gösterdikleri ilgi. Değil. Muhteşem. Ve demokrasiyi o kadar içselleştirmişler ki ne haklarını yediriyorlar ne de hak yiyorlar. Zaten asıl olan bu. Ne hakkını yedireceksin ne hak yiyeceksin. Evet. Bu anlayışa gelmişler. Onun da işte demin söylediğim gibi çok acı çekmişler. Çok savaşmışlar. O acılar bunları eğitmiş, bu hale getirmiş. Yani bizim ülkemiz acı yaşamasın. Benim gönlüm evet, bunu arzular. Ki, kesinlikle böyle bir noktaya gelmesin benim ülkem. Ama gememesinin önündeki en büyük panzehir de sanattır. Evet.
Bizim programlarımızda, kanalımızda özellikle sanatın her dalı, sanatçıya verilen önem, değer yani sıklıkla hep anlatılır. Özellikle hocamız Adnan Bey her programında sanat ve sanatçının önemini detaylarıyla, ayrıntılarıyla çok çok anlatır. Ve biz de o anlamda sanat ve sanatçının korunmasının, değerlerinin bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani günümüzde de artık gerçek anlamdaki sanatçılar için söylüyorum. Yani vefat ettiklerinden dolayı artık kıymet, yani vefat ettikten sonra kıymetleri bilinmesin. Biz öyle düşünüyoruz. Evet. Yani yaşarlarken kıymetleri bilinsin, değerleri bilinsin. O anlamda da tabii hükümetimize, devletimize çok büyük görevler düşmekte. Bu anlamda da umutluyuz. Yani güzel çalışmalar olabileceğini düşünüyoruz inşallah.
Şimdi sanatçı aslında her niyete evet. kullanılan bir varlık pozisyonuna geldi bizim ülkemizde. Birisi halkta yankı uyandıracak bir iş yapmak istiyorsa evet. sanatçıları çağırıyor, ağırlıyor ve kendi şeyi için kullanıyor. Birisi eğer bir söz söylemek istiyorsa bir sanatçı üzerinden o sözü söyleyerek önemli olmaya çalışıyor. Ben bunu çok önemli gördüğüm ve bizi sanatçıları çağırıp efendime söyleyeyim işte siz önemli bir varlıksınız, siz herkesten önce ışığı görensiniz diyen insanların karşısında öyle bir eleştiri yaptım ki hepsi de boncuk gibi terlediler. Dediğim şu: beyler, beni takdir etmenizi istemiyorum. Sanatçı adını koyarak takdir etmenizi de istemiyorum. Farz edelim ki bu sanatçılardan bir tanesi devlet yönetimine talip oldu. Söylediğiniz ilk söz şudur: ne? Bu mu yapacak? Bu sanatçı neyi yapabilir ya? İşine gelirsen onu alıp öncü miğfer gibi kullanıp gidiyorsun. İşine gelmediği zaman sen mi yapacaksın diyor. Bal gibi de ben yaparım.
En güzel şekilde
yaparım. Bal gibi de ben yaparım. Çünkü örgütsel çalışmaya inanan tek unsur sanatçılardır. Kimlerdir? Örneğin ben bir şarkıyı bestelerim, aranjörle bir araya gelirim. Bak, birinci aşama, onunla nasıl bir orkestrasyon yapalımı tartışırım. Sonra onunla beraber gideriz bir orkestraya. Arkadaşlar, bunu nasıl kurtaracağız? Bakın örgüt gittikçe çoğalıyor. Sonra o orkestrayı kaydeden bir tane tonmeister. O tonmeisterden beraber bir tane mix eden adam. Bütün bu örgütsel çalışmanın sonunda bir eser üretiyoruz. İyi de siz bunu yapabiliyor musunuz dedim parlamentoda, yapamıyorsunuz. Herkes kendi başına buyruk. En güzel lafı ben söylemeliyim, lafımın üstüne laf söyleyemezsin. Bunun ötesindeki her şey geçersizdir, bir tek ben geçerliyim diyorsun. O zaman örgütsel çalışmanın özündeki sanatçıyı neden devletin yönetimine talipken küçümsüyorsun? Vaclav Havel, Çekoslovakya bölünürken tereyağından kıl çeker gibi kimsenin burnu kanamadan onu sağlayan bir tiyatro yazarıdır, bir düşünürdür. O bir sanatçı. Benjamin Franklin, Amerikan anayasasını temellerini atan en önemli düşünürlerden biri, ki şu söz onundur. Der ki, doğruyla yanlış demokratik bir ortamda yarışırlarsa eğer, doğru yanlışa mutlaka galip gelir. Sen yeter ki demokratik ortamı hazırla. Bırakın doğruyla yanlış yarışsın. Ama sen demokratik ortamı ortadan kaldır, benim doğrum var dedi. Yanlış nerede kaldı? Senin doğru dediğin yanlışsa ne olacak? Çünkü o yüzden de sanatçının bu devlet yönetiminde bulunabilme, devlet yönetiminde görev alabilmenin önündeki engeller de kalkmalıdır. Siz sadece ve sadece vitrin gibi bir sanatçıyı devlet yönetimine getirirseniz, götürmeye çalışırsan, o da belirli bir dönem için kullanmaya çalışırsanız, reddediyorum ben bunu diye. Reddediyorum. Tepeden tırnağa reddediyorum. Çünkü bu bir istismardır. Sen her şeysin ama devlette sen yoksun. Peki sen neredesin? Sen kimsin? Yoksun. Aslında sen yoksun. Sen benim bir sözümü alıp bununla iktidara bile gelmeyi amaçlıyorsun. Sen ürettiren bir başka türlü meseleyi kendine öncü alıyorsun. Bakın, şimdi partiler seçime gidiyor. Müziksiz var mı? müziksiz bir parti propagandası var mı?
Yok tabii.
Orada da çok büyük bir karmaşa oldu. Orada da yani mesela geçenlerde bir müzik dinledim. Ya dedim bu karşı partiye yarıyor ya. Yani bir parti bir müzik çalıyor fakat karşı partiye yarıyor. Farkında değiller. Çünkü hani dedim ya sentezleme gücü. Evet. O partinin düşüncesiyle bu müzik uyuşmuyor. O öbür partinin müziği. O öbür partinin sözü. Ama burada kullanıyor. Dolayısıyla şimdi siz bütün bunları bir araya getirdiğinizde bir şeye çıkıyorsunuz. O da şu. Eğer sanatçıyı destekliyorsanız her türlü pozisyonuyla destekleyeceksiniz. Aa, sanatçı aykırıdır. Ne yaptı belli olmaz. Onu da çekeceksiniz. Zaten yaratılışı o. Zaten evet. Onun ele avuca sığmayışı yaratılışı. Ben niye böyle şarkılar yazıyorum ki? Benim yani 12 Eylül'de beni çağırıp sordular. Bu Ayak Oyunları şarkısını sen mi yazdın? Ben yazdım dedim. Niye yazdın dediler. Ne bileyim niye yazdım ya. Yazdım böyle çıktı bu şarkı. Türkiye'nin o günkü ortamına baktım. Halkımıza ayak oyunları yapıyorlar. Bir cumhurbaşkanı bile seçemiyorlar. Ben bir sanatçı olarak bırakın artık şu ayak oyunlarını. Çıkarmayın çileden aydını ve de arif olanı. Alırlar sazı ellerine söylerler türküsünü aldatılan halkımın diye yazdım. Ne türkü söyleyecekler? Bir türkünün böyle söylenmesini istemiyordum dedim. 12 Eylül gibi söylenmesini istemiyordum. Halk gelecek seçimini yapacak. Doğru insanı başa getirecek. Doğru kişiler gelecek başa. Türkülerini söylemiş olacaklar böylece. Siz ne anladıysanız anlayın dedim. Yani başka türlü bir şey söyleyemem ben. O yüzdendir ki yani ne yapacağı belli olmaz kardeşim. Bunlar hep muhaliftir. Yok öyle bir şey. Sanatçılar aslında evet muhalif kişilik yaratılmıştır ama herkese yardım etme konusunda fedakâre nedir? Aynen ışın etrafındaki pervane gibidir. Ya ben deli miyim? Yani durup dururken herkesin hiç farkına varmadığı bir şey yazıp söylemek. Ya çok affedersiniz yani binlerce beyaz civciv içerisinde bir kara civciv olmak. Deli değilim değil mi? Ben ne yapayım öyle çıkıyor.
Evet o dediğiniz çok doğru. Yani potansiyel muhalif görüp ona göre de tedbir almak tabii çok yanlış olur sanatçıya yok, karşı.
Sanatçılar evet. İnsancıl oluyor. Ama demin Avrupa'yı örnek evet. Verdik. Pınar Hanım'ın dediği gibi bizim topraklardaki siz de isimler vererek söylediniz. O ruh ne kadar demokrasi, insan haklarına önem veren Avrupa desek de bizim kadar olamıyor ruh olarak. Avrupa şu saatte, şu gün açlıktan, ölümden kaçan mültecileri, sığınmacıları denizde bırakabiliyor. Yani bir vicdan meselesi dediniz ya. Biz öyle değiliz. Biz gel kardeşim, gel sığın, ye, iç. Bizim vicdanımız el vermiyor.
Çok doğru, bravo. Evet. Tebrik evet. Ederim. Bakın, bir Victor Hugo çıkamıyor. Bir Jean-Paul Sartre çıkamıyor. Bakın. Avrupa'da bunun eksikliğini duyuyor. Söylüyorlar. Ah bir aykırı sanatçımız çıksa, ah bir aykırı çıksa bir yakalasak. Ah bir aykırı yani o bütün o erk sahiplerine karşı çıkabilecek, kimsenin aklına gelmeyecek, tavırları koyacak, ah bir yakalayabilsek diyorlar. Yani Jean-Paul Sartre olsa bugün o gemileri bırakanlar için canını okur onların. Bir Victor Hugo olsa onların canını okur. Ya da bir başka türlü işte bilmem şey olsa onların canını okur. Çünkü o kısırlığa ulaştı bunlardan maalesef. Yani bakın vicdanı gene bir sanatçı oluşturuyor. Siz şimdi Jean-Paul Sartre gibi o dönem için Fransa'ya karşı, De Gaulle'a karşı, bilmem kime karşı bayrağını alıp gidip bir insana ya buna bir şey yapın kardeşim bu ne ya gemi azıya almış. Meğer bunların içinde Jean-Paul Sartre dedikleri zaman diyor ki ya ne diyorsunuz siz Jean-Paul Sartre Fransa'dır ya. Ben nasıl karışırım ona. Yani şimdi o bakışla bu bakış örtüşüyor şöyle. Onun vicdanında eksiklik kalmış. Nedir onu? Rutine düşmüş o. Sanatı egemen kılıyor, şey yapıyor ama yukarıdaki erk kullanan rutine düşmüş. Onun karşısına çıkan bir aykırı ses yok. Çıkması lazım. Yapamazsın kardeşim demesi lazım. O da onun kısırlığını yaşıyor şimdi. Bunlar olduğu zaman onlar da onu yapamayacak. Yani bakın orada ben de bekliyorum. Bakın internette giriyorum. Ya bunlara karşı iki sesler yok mu? Var. Örgütsel sesler var. Örgüt var. Fakat dünya şöyle bir noktaya geldi. O da şu. Etkileyen basın ister görsel, ister yazılı, ister işitsel. Her türlü medya maalesef çok fazla erk güdümüne girdi. Yani düdüğü çalan ben Süleyman'ım diyenin güdümüne girdi. O aykırı sesler, yapamazsın bunu diyen sesler orada yer bulmuyor. Siz şimdi sosyal medyada iletişimi zaten sağlıyorum diyorsunuz. Ama bu belirli bir pozisyon olarak kalabiliyor sadece. Ancak inanıyorum. Bunlar apar topar ne yaptılar? Bir karar aldılar, yapmayın, etmeyin, tutmayın dediler. O 800 kişi aşağı düştü. Efendim çıkarmak çok para aldığı için de şimdi yerin dibine kalmasına karar vermişler, denizin dibine. İsabet etmişler. Çünkü kirletirlerdi onları çünkü, çıkarsalardı. Ama bakın, eli kulağındadır. Bu mezalime kesinlikle yine onun içerisindeki dinamikler karşı çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu insanlık suçunu göre göre kesinlikle kabullenen bir kitle oluşmamış artık. O öz artık eskisi gibi değil, bitmiş. Bunlar bu yanlışı bir kere yaptılar. Zaten o kadar korkuyorlar ki hemencecik bir sürü tedbir aldılar, farkında mısınız? İşi kaynağından önleyelim, mümkünse gemiye bindirmeyelim. Gemiye bindikten sonra iş işten geçiyor. Gemiye bindirmemenin şeyine girdiler, yoluna girdiler. Nereden biniyorlar en çok? Ya o ülkenin durumu düzeltelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani aslında refleks kendini hayata geçirdi. Bu ayıp onlara yeter çünkü. Aslında o ayıbı yaşıyor.
Biz daha vicdanlı, daha insancıl olabilmek için sanata değer vermeliyiz, sanatçıya değer vermeliyiz. Son söz olarak söylüyorum, programımız bitiyor ve sanatla yaratanı daha takdir etmeliyiz.
Aynen.
Evet.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim efendim.
Çok güzel bir sohbetti. Çok faydalandık anlattıklarınızdan.
Estağfurullah efendim. Rica ederim.
Karşılıklı hasbihal ettim. Teşekkürler tekrar.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.